Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, inancımıza göre bir gün gelecek, bu kainattan ve üzerinde bulunan yaratılmışlardan bir iz kalmayacak. Bu mükemmel nizam bozulacak. Alem bir başka alem olacak. Şu anda mevcut olan her şey yok olacak. Geriye sadece ve sadece baki olan Allah Teala kalacak. Allah'ın belirlediği bir zaman sonra ahiret denilen alem başlayacak. Ve ahiret aleminde ruhu ve bedeniyle tekrar yaratılan insan Allah'ın huzuruna çıkacak. Cenab-ı Hak Kur'an'da bu konuda insanlar o gün alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkar ve uçsuz bucaksız bir meydanda toplanırlar. Ama herkes kendi derdiyle meşguldür. Birbirine bakamaz. Yevme yefirrul mer'u min ahihi. Zira o gün kişi kardeşinden kaçar ve ümmihi ve ebi, anasından babasından kaçar ve sahibetihi ve beni, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkes kendi derdine düşer. O gün bazı yüzler vardır ki aydınlıktır, gülmekte, sevinmektedir. Bazı yüzler ise o gün tozlanmış, onları karanlıklar bürümüştür. İşte onlar inkarcılardır. Abese suresi 34 ila 42. ayet-i kerimelerde bildirilir bu. İşte bunlar Abese suresinde bildirilmektedir. Ve Nebe suresi 40. ayette inkarcıların büyük bir pişmanlık ve teessürle kendi eliyle gerçekleştirdiği ve ahirete getirdiği ameline bakarak ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba, keşke toprak olsaydım diye hayıflanacağı, kendi kendisini kınayacağı bildirilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Bundan sonra da uzun bir bekleyiş ve ardından ilahi adaletin gerçekleşmesi için büyük bir mahkeme kurulacak. Bu dünya hayatında görevlendirilmiş olan melekler tarafından yazılmış ve dosyalanmış olan amel defterleri ortaya konulacak. Her nefis yaptığı hayrı ve kötülüğü o kitapta hazır bulacak. O gün kimseye asla zulüm yapılmayacak. Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecek. Ve kim zerre miktarı kötülük işlemişse onu görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre miktarı hayır getirdiyse onu, kim zerre miktarı şer yapmışsa onu. Her insana oku kitabını. Bugün kendi nefsin kendine hesapçı olarak yeter denilecektir. Kişi orada yaptığını bulacak. Ve fırtına ekenler elbette rüzgar biçecekler. Milli şairimizin dediği gibi, ne ekmiştin ki mahsul istiyorsun bir de ferdadan, senin meşru olan hakkın bugün hüsran, yarın hüsran. Bazılarının amellerinin yazılı olduğu kitapları sağlarından, bazılarınınsa sollarından verilecektir. Hakka suresinde, Kur'an-ı Kerim'de Hakka suresinde anlatıldığı üzere, kitaplarını sağlarından alanlar, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben bu hesapla karşılaşacağımı biliyordum zaten diyecek. Ardından da Allah'ın kendisi için hazırladığı eşsiz cennete girecek. Kitaplarını sollarından alacak olanlar ise, kitabım verilmeseydi, keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, keşke ölümle tamamen yok olup gitseydim, malım beni kurtarmadı, gücüm, saltanatım yok olup gitti. Hakka suresi 25 ila 29. ayetler arasında anlatılır. İşte böyle diyecek insanlar. O gün vücut azaları, kulakları, gözleri, derileri, evet kulakları, gözleri ve derileri kendi hakkında aleyhine şahitlik edecek insanın. Ve bir bir olanı biteni anlatacak. Rabbimiz buyuruyor ki, o gün onların ağızlarını mühürleriz. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kanu yeksibun. İşte bunu hepinizin çok iyi bildiği Yasin suresi 65. ayet-i kerimede öğreniyoruz. Sadece bir kısmına ayetlerle işaret ettiğimiz ahiret alemi ve orada cereyan eden hususlar bizim için birer ibret ve öğüt olmalıdır. Kesin olarak vukuuna inandığımız ve her yaptığımızdan ve yapmamız gereken her şeyden veya yapmadıklarımızdan sorgulanacak olduğumuz bir günde karşılaşabileceğimiz olumsuz manzara için şimdiden tedbirler almamız gerekmez mi? Değerli dinleyicilerimiz, ahiret inancı insan için kendisinin en iyi kontrol sistemidir. En iyi kontrol sistemi. Onun için ahiret inancımızı güçlü ve canlı tutmak durumundayız. Ahiret inancına sahip kimse kötü söz ve davranışlarda bulunamaz. Hak ve hukuka tecavüz edemez. Daima hayırlı ve güzel işlerin peşinde olmayı kendisine prensip edinir. Ölüm gerçeğini hatırlamaktan korkmaz. Aksine ölümü sık sık hatırlamak suretiyle bencil duygularını ve ihtiraslarını dizginler. Dünya ve ahiret dengesini sağlıklı bir şekilde kurarak Allah'ın rızasına ulaşır. Başıboş olarak yaratılmadığını bilir. Her şeyin bir gün muhasebesinin yapılacağını düşünür ve ona göre hareket eder. Mü'minun suresi 115. ayetini hiçbir zaman aklından çıkarmaz ve büyük hesaplaşmaya kendini hazırlar. Bu ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yoksa siz boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Değerli dinleyicilerimiz, programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün Bakara suresi 285 ve 286. ayet-i kerimeleri okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan ayırmamasını diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, hatırladıkça bizi ürperten ölüm bir yokluk değil, bilakis ebedi aleme geçiş için bir basamak. Gerçekte korkulacak bir şey değildir. Ölümden korkmak değil, ahirete hazırlanmak gerek. Yapılması gereken işte bu. Peygamber Efendimiz, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Eğer yaşantımızla, yaptığımız hazırlığımızla orayı cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirebilmişsek ne mutlu bize. Ne mutlu bu gerçeği anlayıp gereğini yapabilenlere. Dedik ya, her şeyin bir sonu var. Ve her canlı bir gün mutlaka yok olacak. Allah Teala'nın emriyle İsrafil aleyhisselam sura üflediğinde yeryüzünde kıyamet kopacak. Her şey yerle bir olup alemin varlığı sona erecek. Ölümle başlayan kabir, bas yani diriliş, haşr, sual, mizan, sırat, cennet ve cehennemle devam eden hayata ahiret hayatı deniliyor. Dünyada yaşayan herkesin, dünyada yaşayan herkesin, inansın veya inanmasın, kabul ettiği bir gerçek vardır ki o da herkesin ölümlü olduğu, ölümü tadacak olmasıdır. Ölümlü olduğumuzu herkes biliyor. Dünya kurulalıdan beri aksi olmamış ki, kimse baki kalmış mı? Nitekim Kur'an'da her canlı ölümü tadacak. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecek buyurularak insanoğlunun ölümlü olduğu bildirilmektedir. Ahiret hayatı Allah ve Resulünün bildirmesi yanında salim akılla da kavranılabilen bir gerçek. Kıştan sonra gelen bahar, uykudan sonra gelen uyanma hali, rastgele verilmemiş nimetler hep ahireti hatırlatan gerçekler. Kur'an'a göre bu dünya hayatı ancak bir eğlenceden ve oyundan ibaret. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat o. Keşke insanlar bilselerdi buyurulur Ankebut suresi 64. ayet-i kerimede. İnsanlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında az bir yararlanmadan ibaret. Hesap günü ahiret hayatına hazırlık yapmayan kimselerin içinde bulunduğu şaşkınlık halini Kur'an şöyle tasvir etmekte. Kitap ortaya konulur, suçlular kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitap? Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi 49. ayettir. 49. ayet. İşte o vakit insanlar gizli denilmemiş, açık denilmemiş, büyük denilmemiş, küçük denilmemiş yazılmış diyerek hayrete, şaşkınlığa ve korkuya kapılırlar. Değerli dinleyicilerimiz, veda haccı günleriydi. Allah Resulü ile birlikte bütün hacılar Arafat'a çıkmıştı. Bir ara Allah Resulü'nün yanında telbiye getiren, telbiye nedir? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek. İşte bu şekilde telbiye getiren Vakit bin Abdullah'ın devesi o Abdullah'ı Vakit'i üzerinden atıverdi. Vakit yere düştü, boynu kırıldı ve öldü. Allah Resulü onu yıkayınız ve ihramıyla kefenleyiniz. Yüzünü ve başını örtmeyiniz buyurdu. O kıyamet gününde lebbeyk diyerek diriltilecektir buyurdu. Biz hadislerden öğreniyoruz ki kişi nasıl yaşarsa öylece ölür. Kişi nasıl yaşarsa öylece ölür. Nasıl ölürse öylece diriltilir. Yani su testisi su yolunda kırılır. Su testisi su yolunda kırılır. Peygamber Efendimiz her kul öldüğü hal, amel üzerine diriltilir buyurmaktadır. Ölümden sonraki diriliş, kıyamet koptuktan sonra sura ikinci defa üfürülmesiyle bütün varlıkların hesap vermek üzere tekrar diriltilmeleri, yeniden canlandırılmalarıdır. Kur'an'da yevmül ba'z veya yevmül huruç diye isimlendirilen diriliş günü, kabirlerin açılacağı, yeryüzünün içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı, Allah'ın insanları tekrar dirilterek yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracağı, ölmüş insanların ayağa kalkacağı, canlanacağı gün şeklinde tasvir edilmektedir Kur'an'da. Bu söylediklerim her biri Kur'an mealleridir. Kur'an-ı Kerim bahsin, yani yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeceğini inkarcılara şu yöntemlerle anlatmaktadır. Öncelikle yoktan yaratmak ikinci kez yaratmaktan daha zordur. Kur'an'da Allah'ın ilk önce yoktan yarattığı, bu yaratmayı ölümden sonra diriltmek suretiyle tekrarladığı, Allah için ikinci, üçüncü kez yaratmanın daha kolay olacağı bildirilmekte. İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. Gerçekten diriltilecek miyim der insan. Daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi diye sorar Allah Teala Meryem suresinde, Ankebut suresinde, Rum suresinde ve Yasin suresinde. Bu gerçek böyle ifade edilir. Yine Kur'an öldükten sonra dirilmiş, çürümüş bedenlerin nasıl diriltileceğini anlayamayıp soranlara yaratmayı ilk defa yapan Yüce Allah'ın, ilk defa yaratan Yüce Allah'ın hayata döndürmeye de kadir olduğunu şöyle haber verir. Dediler ki biz bir yığın kemik bir yığın toz olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz? De ki şüphen mi var? İster taş olun ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha imkansız bir başka bir varlık olun. Yine diriltileceksiniz. Diyecekler ki peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki sizi ilk defa yaratan hayata tekrar döndürecek. Değerli dinleyicilerimiz, Ulul Azm peygamberlerden birisi olan İbrahim Aleyhisselam da bu konuyu merak etmiş ve Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah Teala Hazreti İbrahim'e inanmıyor musun diye sorunca hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Bunun üzerine Allah Teala Hazreti İbrahim'e öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da dağla onları çağır, parçalanmış kuşları. Ve dağın üzerine, ayrı ayrı dağların üzerine bırakılmış kuşları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bakara suresi 260. ayet-i kerimedir bu. Kur'an'da bu şekilde anlatılan diriliş gerçeği hadis rivayetlerinde daha ayrıntılı bir şekilde yer alır. Öncelikle Kur'an'da iman edilmesi gereken bir gerçek olan sunulan dirilişi inkar etmek Allah'ı yalanlamak olarak ifade edilir. Öldükten sonra tekrar diriliş hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla insanın kendisinden yaratıldığı asla çürümeyecek olan kuyruk sokumu kemiği acbüz zeneb üzerine bedenin yeniden inşa edilmesiyle meydana gelecektir. Değerli dinleyicilerimiz, ahiret hayatına dirilişten sonraki merhale haşir ve mahşer söz konusu ahiret hayatında. Kıyamet gününde yeniden diriltilen bütün insanlar hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip toplanmasına haşir, toplanılacak yere de mahşer denir. Kur'an-ı Kerim'de haşir, yani bu yeniden toplanma ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kur'an başta insanlar olmak üzere cinler, şeytanlar ve meleklerin hesaba çekilmek üzere haşredileceklerini bildirmektedir. Ayrıca Kur'an bütün insanların topluca bir araya toplanacakları bir günden, o günün aldananların ortaya çıkacağı bir gün olacağından, Allah'ın bütün insanları çok kısa zaman içerisinde bir araya getirerek huzurunda toplayacağından bahsetmektedir. O gün yer yarılacak, insanlar süratle kabirlerinden çıkarak kendilerini çağırana doğru koşacaklar. Herkesin yanında biri yaptıklarına şahitlik etmek, diğeri de onu mahşere götürmekle görevli 2 melek bulunacaktır. Ve caet kullu nefsin ma'aha sa'ikun ve şehid. Bu ayet bunu anlatır. O gün 2 tane şahidi olacak. Birisi ona şahitlik yapacak, biri onu mahşere götürmekle görevli melek olacak. Ve o gün günahkarların gözlerinin korkudan gömgök olacakları, ama dilsiz sağır olacakları, yüzüstü sürünecekleri, fena halde susuzluk çekecekleri, zincire vurulup katrandan gömlek giydirecekleri ve bu halde haşredilecekleri ayette bildirilmektedir. Her biri ayet malidir söylediklerim. Peygamber Efendimiz de haşrin şekli, inanç ve amelleri değişik olan insanların haşir esnasındaki durumları hakkında detaylı bilgiler vermiş. Allah Resulü haşir esnasında insanların ahirette toplanması esnasında yalın ayak kendi dertlerini ve kendilerini düşünmekten birbirlerine bile bakamayacak şekilde manevi ve ameli durumlarına göre kiminin binitli, kiminin yaya, kiminin de yüzüstü sürünerek amellerine göre mahşer yerinde toplanacaklarını bildirmektedir Peygamber Efendimiz. Haşir ve mahşerin insanların tahmin ettiklerinden çok daha zorlu bir gün olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz ilk olarak haşredilecek kişinin kendisi olacağını ifade etmiş ve insanların dünya hayatında yapıp ettiklerine göre farklı şekillerde haşir edileceklerini, toplanacaklarını bildirmiştir. O gün insanlar iki grup halinde haşrolunacaklar. Bir grup Allah'ın arşının gölgesinde barınacak. Diğer grup ağız ve kulak hizasına kadar ter içinde kalacak. Böylesine dehşetli sahnelerin yaşanacağı o günde Peygamber Efendimiz kendisinin fakirlerle birlikte haşredilmek istediğini ifade etmekte. İnsanların haşredileceği mahşer meydanı bembeyaz, hiç kimsenin saklanabileceği tümsek veya çukurun bulunmadığı dümdüz bir arazi ve kimseye yol gösterecek herhangi bir işaretin olmadığı bir yer olarak tasvir edilmektedir Buhari'de. Yüce Allah bu meydanda bütün insanları toplayacak, melik ancak benim, deyyan yani amellere karşılık veren ancak benim diyerek oradaki bütün insanlara seslenecektir. O gün dünyada insanın yapıp ettiklerini izleyip kaydeden meleklerin ortaya koyacağı amel defterleri herkese verilip okutulacak. Büyük küçük tüm yaptıklarının eksiksiz olarak kaydedildiğini gören insan hayretler içerisinde kalacak ve şöyle diyecek: vay halimize, bu nasıl kitap? Küçük büyük her şey, hiçbir şey bırakılmaksızın yaptıklarımızın hepsi sayılıp dökülmüş. Amel defterlerinin dağıtılmasından sonra adalet terazileri kurulacak ve hesap görülecektir. Yüce Allah hesabı çok çabuk, hızlı bir şekilde görecek. Amellerin tartılması için teraziler kurulacak. Manevi, bizim anladığımız şekilde değil. Bu husus Kur'an'da şu şekilde zikredilir: biz kıyamet günü için adalet terazileri koyarız. Adalet terazileri. Hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz buyurulmaktadır Enbiya suresi 47. ayet-i kerimede. Hardal tanesi kadar dahi bir işi karşılıksız bırakmayacak olan Yüce Allah, hesap anında asla haksızlık yapmayacak, zerre kadar iyilik yapana mükafatını, zerre kadar kötülük yapana cezasını verecektir. O gün sevap tartıları ağır basanlar kurtuluşa erecek, tartıları hafif gelenlerse kendilerine yazık etmiş olacaktır. Biz din adamlarına, insanlar her karşılaştıkları yerde ahiretle ilgili bütün detayları soruyorlar. Oysa Allah Teala ayet-i kerimede insana ilimden çok az bir şey verildiğini bildirmektedir. Biz daha kendi bedenimizi yeterince tanıyamıyoruz. Kendi beynimizi, kendi kalbimizi, kendi organlarımızı, kendi yapımızı yeterince bilemiyoruz. Dolayısıyla ahiret, mahşer, cennet, cehennem konusunda da ancak Kur'an'ın bize bildirdiği ve Peygamber Efendimizin belirttiği şekilde bilgi sahibi olabiliyoruz. Peygamber Efendimiz hesap öncesi bekleyişin çok uzun süreceği, hesabı ilk önce Muhammed ümmetinin çekileceği, insanın ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden sorguya çekilmedikçe kimsenin yerinden kımıldamayacağını ifade etmiştir Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, kıyamet günü Müslümanların ilk hesaba çekileceği şey farz namazlarıdır. Kıyamet günü hesaba çekilecek ilk şey farz namazlarıdır. Eğer farz namazlarında eksiklik varsa Yüce Allah meleklerine kulumun nafile namazı var mı bakınız buyurur. Nafilelerle eksik farzların tamamlanması ve hesabın ona göre yapılmasını emreder. O gün Yüce Allah vermiş olduğu tüm nimetlerin ve bu nimetler için şükredilip edilmediğinin hesabını görecektir. Namazın karşılığını, hesabını rahatça verenler diğer hesabında kolaylıkla verecektir. Namaz hesabını veremeyenlerin o gün işi çok kolay olmayacaktır. Bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. İnsana kendi yaptığı kötülüklerin hesabının sorulması bir yana, başkalarının yaptığı kötülüklere neden engel olmadığı da eğer elinden bir şey geliyorsa sorulacaktır. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı bugün de her hakkın yerini mutlak şekilde bulunacağı adalet gününde insanlar arasında görülecek davaların ilki cinayet davaları olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki dünya bir iş görme, ahiret karşılık bulma yurdudur. Dünya bir iş görme, amel etme, ahiret ise bu amellerin, işlerin karşılığını bulma yurdudur. Karşılığı ise yapılan işin türüne göre nimet veya azap şeklinde olacaktır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre o gün Yüce Allah sorgulamayı doğrudan kendisi yapar. İnsana aracısız hitap eder. O zaman insan sağına bakar, dünyada yaptıklarından başka bir şey göremez. Soluna bakar, dünyada yaptıklarından başka bir şey göremez. Önüne bakar, karşısında ateşten başka bir şey göremez. Onun için herkes en küçük iş mi amel davranışlarla da olsa Allah'ın rızasını aramanın yolunu seçmeli. Ahiret hayatının merhalelerinden birisi de Havz-ı Kevser'dir. Havz, ahirette Allah Resulüne tahsis edileceği bildirilen çok büyük bir havuz. Kevser de yine Allah Resulüne tahsis edilen büyük cennet ırmaklarının kendisinden doğduğu bir su kaynağını ve nehri ifade etmektedir. Kur'an'da bir ayette geçen ve sureye adını veren Kevser, İnna atayna kel kevser, fesalli li rabbike venhar, inne şani eke huvel ebter, Peygamber Efendimiz'e verildiği ifade edilen en önemli nimetlerden birisidir Kevser. Hadis rivayetlerinde Kevser, kıyısı altın, yatağı inci ve yakuttan olup cennette akan bir nehirdir. Toprağının kokusu miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Bu nehrin iki kıyısında inciden oyulmuş kubbeler mevcuttur. Her kim o ondan, yani Kevser'den bir yudum içerse bir daha ebediyen susamayacaktır. O Allah Resulü'nün Müslüman kardeşlerini cennette karşılayacağı mübarek bir su haznesidir. Bu konuda nakledilen rivayete göre Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve müminler topluluğu selam olsun size, biz de inşallah size katılacağız diyerek kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim buyurdu. Oradakiler, ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Allah Resulü, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim buyurdu. Onlar, Peygamber Efendimiz kendi hayatından sonra gelen Müslümanlara kardeşlerim diyerek hitap ediyordu. Bize kardeşlerim diyordu. İşte onlar da ümmetinden sonra gelecekleri nasıl bilirsin dediler. Bunun üzerine Allah Resulü, benden sonra gelecek olan kardeşlerim kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu karşısında bekleyeceğim buyurdu. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulüne Miraç'ta Kevser'in gösterildiği, bu nehrin üzerinde hayrı çok olan bir havuzun bulunduğu ve kıyamet günü Muhammed ümmetinin oraya geleceği ifade edilmiştir. Kıyamet günü her peygamberin bir havuzun olacağı, her birinin orada toplanacağı bildirilmiştir. Muhacirlerin fakirlerinden olup saçı başı dağınık, elbiseleri kirli, kendilerine kapıların açılmadığı ve kıt kanaat geçinen insanların kıyamet günü havzın başında, o havzın başına ilk gelenler olacağı bildirilmektedir hadisi şerifte. Değerli dinleyicilerimiz, ahiret hayatının önemli duraklarından birisi de sırattır. Hani bizim halk arasında sırat köprüsü deniliyor ya, önemli duraklardan birisi de sırattır. Sırat, cehennemin iki yakası üzerine kurulan, insanların üzerinden geçmeye çalıştıkları, kiminin salimen, sapasağlam geçip kurtulduğu, kiminin diken gibi alevlerden yara alarak kurtulduğu, kiminin de o diken gibi alevlere takılarak tepe taklak cehenneme yuvarlandığı bir köprü olarak tasvir edilir, anlatılır hadis-i şerifte. Sırat köprüsü cehennem üzerine kurulan, son derece kaygan, üzerinde kancalar, çengeler ve büyük dikenler bulunan bir köprü. Sırat üzerinde müminin parolası selamet ve kurtuluş nasip et olacak. Ancak dünyada sırat-ı müstakimden, doğru yoldan ayrılan, yükünü günahlarla alıştırıp, ağırlaştırıp isyan edenlerle mümin olarak yaşayıp iyilikleri günahlarından fazla olanlar bu köprüden maalesef farklı şekillerde geçeceklerdir. Peygamber Efendimiz, müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi hızla geçiverir. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış olarak geçer buyurmuştur. Müminler sırattan geçeceklerdir. İnanmış insanlar sırattan geçeceklerdir. Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin ifade ettiği diriliş ve sonrası yaşanacak olanlar, ayırım yapılmaksızın herkesin yaşamak zorunda olduğu durumlardır. Bu sahneler dünya hayatındaki yaşantıya göre şekillenecek. Dünyada Allah ve Resulünün gösterdiği yolda yürüyenler ahiret hayatının bütün merhalelerinde rahat edecek, huzur bulacak ve Yüce Allah'ın kendileri için sunduğu kolaylıkları yaşayacaklardır. Rabbim bizleri de onların zümresine ilhak eylesin inşallah. Kur'an'ın ve Allah Resulünün ahiret hayatına dair konularda bizleri bilgilendirmesinin en önemli hikmeti, fani olan dünyanın geçiciliğine insanın dikkatini çekmek. Bu bilinçle dünya hayatını sürdürmesini, ona telkin etmek ve ahiret hayatına hazırlıklı olmasını temin etmektir değerli dinleyicilerimiz. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz akıllı kişiyi şöyle tarif etmiştir. Akıllı kişi kötü istek ve arzularına engel olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Peygamber Efendimiz'e göre akıllı kişinin tanımı ölümden sonrasına çalışan. Aciz kişi ise, aklını iyi kullanmayan kişi ise istek, şehvet ve arzularına uyarak hayatını devam ettirip Allah'tan eman, bağışlanma dileyen, cenneti isteyendir. Hazreti Ömer de hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyerek bu gerçeğe dikkatleri çekmektedir. Rabbim bizleri bu şuurla yaşamayı nasip eylesin ve sonumuzu da hayırlı eylesin inşallah. Rabbim dünyanızı mamur ve ahiretinizi de mağfur, affedilmiş eylesin. Rabbim sizlere dünyada güzellik ve ahirette güzellik ihsan eyleyerek iki cihan saadeti nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Fatih Koca gel terk eyle dünyayı diyecek. İlahi aramızdan sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Gel terk eyle dünyayı, tevhide gel, tevhide. Gel terk eyle dünyayı, tevhide gel, tevhide. Ol zikreyle Mevla'yı, tevhide gel, tevhide. Ol zikreyle Mevla'yı, tevhide gel, tevhide. Gel kalbi
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. İlk sorumuz, göz ile ima ederek namaz kılınabilir mi diye soruyor bir dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dini kolaylık üzerine bina edilmiştir. Buradan hareketle sorumluluklar da kulun gücüne göre belirlenmiş, gücü aşan durumlar için kolaylaştırma prensibi, kolaylaştırma esası getirilmiştir. Hastalık ya da bu kolaylaştırma sebepleri arasında yer alır. Buna göre ayakta namaz kılmaya gücü yetmeyen veya ayakta durmakta zorlanan kimse namazını oturarak kılabilir. Oturarak da kılamayan kişi namazı terk etmemek için sırt üstü yattığı yerden ima ile de kılabilir. İma namazda ruku ve secde yerine başla işaret etmek demektir. Bu şekilde namaz kılan kişi ruku için başını biraz eğer, secde için ise rukudan biraz daha fazla eğer. Bir kişi ayakta durmaya gücü yettiği halde ruku ve secdeye gücü yetmiyorsa ayakta veya oturarak ima ile namazını kılabilir, ancak oturarak ima ile kılması daha uygundur. Başı ile ima etmeye gücü yetmeyen kimse ise namazını kazaya bırakır. Başı ile de ima etmeye gücü yetmiyorsa bir kimsenin, bu durumda namazını kazaya bırakabilir. Gözleri, kaşları veya kalbiyle ima ederek namaz kılınmaz. Hocam ben gözümle ima ediyorum, kaşımla ima ediyorum, kalbimle ima ediyorum. En azından kişi başı ile ima edebilmeli. Ruku veya secde etmeye gücü yetmeyen kişi rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını yana veya kıbleye uzatarak da olsa yere oturamıyorsa, ayakta veya tabure, sandalye, sedir ve buna benzer yerlere oturarak namazını ima ile kılabilir. Gene namazla ilgili bir sorumuz var. Cemaatle namaz kılmanın sevabı nedir hocam diye bir soru soruyor dinleyicimiz. Hazreti Peygamber cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir buyurarak cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu bildirmiş ve Müslümanları namazlarını cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Bir başka hadis-i şeriflerinde 3 kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılmazsa, cemaatle orada namaz kılınmazsa şeytan onlara musallat olur. Öyleyse cemaate devam ediniz. Çünkü sürüden ayrılan koyunu kurt yer buyurmuştur. Namazı cemaatle kılmak kimi alimlere göre sünnet-i müekkede, kimilerine göre vaciptir. Onun için cemaate gitmeye engel olun bir durum olmadıkça namazlar cemaatle kılınmalıdır. Ayrıca namaz kılmak için camiye gitmek de büyük sevaptır. Hazreti Peygamber camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip manevi anlamda bir günahının da silineceğini haber vermiştir bizlere. Gene namazla ilgili bir sorumuz var. İkindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti bazen terk edilebilir mi hocam diyor. Farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan revatip sünnetler müekket ve gayri müekket sünnetler olmak üzere bildiğiniz gibi iki kısım. Müekket sünnet Hazreti Peygamber'in kılmaya devam ettiği fakat bağlayıcı olmadığını göstermek amacıyla bazen terk ettiği gayri müekket sünnet ise bazen kıldığı bazen de terk ettiği sünnet demektir. Müekket sünnetleri mazereti olmadan terk etmek doğru değil. Mazeretsiz terk edilmeleri yanlış ve kusurlu bir davranış olur. Azap gerektirmese de ahirette kınanmayı gerektirir. Gayri müekket sünnetler ise mazereti olmadan da terk edilebilir. Bunları terk etmek kınanmayı gerektirmez. İkindi namazı ile yatsı namazlarından önce kılınan sünnetler gayri müekket sünnetlerdir. Kılınırsa sevap vardır. Ancak kişi dilerse terk edebilir. Peygamber Efendimizin terk ettiği rivayet edilmiştir. Kıldığı da rivayet edilmiştir. Dolayısıyla kılmak iyidir. Terk edildiği zaman bir azap söz konusu değildir. Kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasının hükmü nedir hocam diyor. Bugünkü sorularımızın hepsi namazlar geliyor. Arka arkaya namaz konusunda geliyor. Cemaatle kılınan namazlarda safların tertip ve düzenine riayet edilmesi Hazreti Peygamber'in emir ve tavsiyelerinin bir gereği. Yani bunlar zamana, zemine göre değişen konular değil değerli dinleyicilerimiz. Bunun özellikle altını hassasiyetle çizmek istiyoruz. Hazreti Peygamber namaz saflarında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiş. Namazda erkek saflarının en faziletlisi ise en önde olanı, fazileti en az olanı ise erkek saflarının en arkada bulunanıdır. Kadın saflarının en faziletlisi en arkadaki, en faziletlisi ise en önde olanıdır buyurmuştur. Kadınlar namazda mutlak surette Peygamber Efendimizin uygulamaları gereği arka saflarda yer almak durumundadırlar. Hanefi mezhebine göre cemaatle kılınan namazda bir kadın veya ergen çağına gelen ya da yaklaşan bir kız bir erkeğin önünde veya yanında kılınacak olursa aralarında bir örtü ve benzeri bir engel veya bir adam boyu kadar yükseklik farkı bulunmazsa arkadaki ve yanlardaki erkeğin namazı bozulur. İmama uyan cemaat bir kadından ibaretse bu kadın imamın sağında veya solunda değil de mutlaka arka safta, arka tarafta bulunması konusunda alimlerin ittifakı vardır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Gökhan Polat'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi Agah'ın Büşra Lena ilahisiyle sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Büşra Lena
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.